Ayrımaltı, Zadik, Voltaire, sayfa 53. 10. bölüm. Kölelik. Mısır köyüne girdiğinde halkın çevresini sarmış olduğunu gördü. Her biri, işte güzel Missof'u kaçıran ve Kletofis'i öldürmüş olan adam diye bağırıyordu. Beyler dedi, güzel misofunuzu kaçırmaktan Tanrı beni korusun. O çok kaprisli bir kadın ve Kletofis'e gelince ben hiçbir şekilde onu öldürmüş değilim. Sadece ona karşı kendimi savundum. Acımasızca dövdüğü güzel misofa merhamet göstermesini alçak gönüllülükle istediğim için beni öldürmek istiyordu. Ben sığınma istemiyle Mısır'a gelen bir yabancıyım. Sizden koruma istemeye gelirken işe kadın kaçırmakla ve birini öldürmekle başlamış olmam münasebetsizlik olmaz mı? Mısırlılar o zaman haksever ve insancıl idiler. Halk Zadig'i belediye binasına götürdü. Yaralarına pansuman yapmakla işe başladılar. Sonra gerçeği öğrenmek için onu ve uşağını ayrı ayrı sorguladılar. Zadig'in bir katil olmadığını kabul ettiler ama bir insanın kanını dökmekten suçluydu. Yasa onu köle olmaya mahkum ediyordu. İki devesi köy yararına satıldı ve elde edilen altın bütün köye dağıtıldı. Kendisi de yol arkadaşı da köy meydanında satışa çıkarıldı. Açık arttırmada Setok adlı bir Arap tüccarda kaldı ama yorgunluğa daha dayanıklı olan uşak efendisinden çok daha pahalıya satıldı. Bu iki adamı birbiriyle kıyaslanamaz buluyorlardı. Zadik böylece uşağının aslı bir köle oldu. Onları ayaklarından bir zincirle birbirlerine bağladılar ve bu vaziyette Arap tüccarın peşi sıra onun evine gittiler. Zadik yolda uşağını teselli ediyor, onu sabırlı olmaya yüreklendiriyordu ama her zamanki alışkanlığıyla insan yaşamı üzerine düşünce yürütüyordu. Görüyorum ki, diyordu ona, kara bahtım senin yazgını da karartıyor. Bugüne kadar her şey garip bir şekilde aleyhime döndü. Bir köpeğin geçtiğini gördüğüm için para cezasına çarptırıldım. Bir grifon için kazığa vurulmam düşünüldü. Kralı öven düzeler yazdığım için idama mahkum edildim. Kraliçenin sarı kurdeleleri olduğu için neredeyse boğdurluyordum. İşte şimdi de hayvanın biri sevgilisini dövdü diye seninle birlikte köle oldum. Cesaretimizi kaybetmeyelim, belki bunlar da geçer. Arap tüccarların köleleri olması gerekiyor. Ben de bir insan olduğuma göre niçin başkaları gibi bu köle ben olmayayım? Bu tüccar acımasız biri olmamalıdır. Hizmetinden yararlanmak istiyorsa kölelerine iyi davranması gerekir. Böyle konuşuyordu ama yüreğinin derinliklerinde Babil kraliçesinin yazgısını merak ediyordu. Tüccar Setok 2 gün sonra köleleri ve develeriyle Arabistan çölüne doğru yola çıktı. Kabilesi Horeb çölü yakınlarında yaşıyordu. Yol uzun ve zahmetliydi. Setok yolda efendisinden çok uşağından hoşnut kaldı. Çünkü uşak develeri daha iyi yüklüyordu ve bütün ufak tefek kayırmalar ona yapıldı. Horeb'e 2 günlük mesafedeyken develerden biri öldü. Yükü kölelerin sırtlarına bölüştürüldü. Zadik de yükten payını aldı. Kölelerin yürürken iki büklüm olduklarını gören Setok gülmeye başladı. Zadik bunun nedenini, ona açıklama cesaretini gösterdi ve denge yasalarını ona öğretti. Şaşıran tüccar ona başka bir gözle bakmaya başladı. Zadik tüccarın merakını çektiğini görerek ona ticaretle ilgili bir yığın şey öğretip merakını daha da arttırdı. Madenlerin ve zahirelerin özgül ağırlığını, birçok yararlı hayvanın özelliklerini, istenilen özelliklere sahip olmayanları, o özelliklere kavuşturmanın yollarını anlattı. Sonunda Zadik, tüccarın gözüne bir bilge olarak gözüktü. Setok, Zadig'i çok fazla saydığı arkadaşına yeğler oldu. Ona çok iyi davrandı ve bundan dolayı hiç pişman olmadı. Kabilesine vardığında Setok iki tanık huzurunda bir Yahudi'ye vermiş olduğu 500 ons gümüşü geri istedi ama bu iki tanık ölmüştü. Ve güvenilir bir insan olmayan Yahudi, bir Arap'ı aldatma fırsatını kendisine verdiği için Allah'a şükrederek tüccarın parasının üstüne yatmıştı. Setok derdini artık danışmalı olan Zadig'i açtı. Zadig, "Parayı bu kafire nereden vermiştiniz?" diye sordu. Tüccar, "Horeb dağ yakınlarında, büyük bir kayanın üzerinde," diye yanıtladı. "Borçlunuz ne karakterde biridir?" diye Zadig sordu. "Düzenbazın tekidir," diye Setok yanıtladı. "Hayır, atak mı, soğukkanlı mı, uyanık mı yoksa sakınımlı mı?" diye sormak istemiştim. "Borcuna sadık olmayanlar içinde benim tanıdığım en atak insandır," dedi Setok. "Öyleyse," diye ısrar etti Zadig, "davanızı yargıcın huzurunda ben savunayım." Gerçekten Yahudi'yi mahkemeye getirtti ve yargıca şöyle dedi: "Hakkaniyet tahtının yastığı, bu adamdan geri vermek istemediği 500 ons gümüşü efendim adına istemeye geldim. Tanıklarınız var mı?" dedi yargıç. "Hayır, öldüler ama üzerinde gümüşün sayıldığı büyük bir kaya var. Yüce Efendimiz kayanın bulunup getirilmesini emretmek lütfunda bulunacak olursa onun tanıklık edeceğini umuyorum. Kaya getirilinceye kadar Yahudi ile ben burada bekleriz efendim. Setok hesabına kayayı aramaya adam göndereceğim." "Seve seve," dedi yargıç ve diğer işleri görmeye koyuldu. Oturumun sonunda yargıç, "Senin kaya," dedi Zadig'e, "hala gelmedi mi?" Yahudi gülerek yanıtladı: "Efendimiz, yarına kadar beklese de o kaya yine gelemez. Oradan burası en az 6 mil çeker ve yerinden kıpırdatmak için 15 kişi gerekir." "İşte," diye haykırdı Zadig, "kayanın tanıklık edeceğini söylememiş miydim? Madem ki bu adam nerede olduğunu biliyor, paranın onun üzerinde sayıldığını itiraf ediyor demektir." Şaşıran Yahudi çok geçmeden her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Yargıç, 500 ons gümüş geri dönünceye kadar Yahudinin aç susuz kayaya bağlanmasını emretti. Kısa bir süre sonra para ödendi. Köle Zadig ve kayanın ünü bütün Arabistan'a yayıldı. 11. bölüm. Kendini yaktıran kadınlar. Çok sevinen Setok, kölesini artık en yakın dostu olarak görüyordu. Babil krallığının yaptığı gibi ondan hiç ayrılamıyordu. Ve Zadig, Setok'un kadını olmadığı için mutluluk duydu. Efendisinin şahsında iyi, doğru ve sağduyulu bir insan keşfetti. Onun eskiden Arabistan'da adet olduğu üzere gök ordusuna, yani güneşe, aya ve yıldızlara taptığını görmekten üzüntü duydu. Birçok defa büyük bir sakınımla bu konudan söz açtı. Sonunda Setok'a, "Bunların bir ağaç veya bir kayadan daha fazla saygı görmeyi hak etmeyen, diğerleri gibi sıradan cisimler olduğunu söyledi. Ama," diyordu Setok, "bunlar bize her türlü yararı sağlayan öncesiz ve sonrasız varlıklardır. Doğayı canlandırır, mevsimleri düzenlerler. Öte yandan bizden o kadar uzaklar ki insan onlara saygı duymadan edemiyor. Mallarımızı Hindistan'a taşıyan Kızıldeniz'in sularının size daha çok yararı dokunuyor," diye yanıtladı Zadig. "Niçin o da yıldızlar kadar eski olmasın? Ve sizden uzak olan şeylere tapınırsanız, dünyanın ucunda bulunan Gangarideler ülkesine de tapmalısınız. Hayır hayır diyordu Setok. Yıldızlar tapmamazlık edemeyeceğim kadar parlaklar. Akşam olduğunda Zadik, Setok ile beraber yemek yiyecekleri çadırda çok sayıda mum yaktı ve patronu gözükür gözükmez yanmakta olan mumların önünde dizlerinin üzerine çökerek onlara öncesi ve sonrası olmayan parlak ışık, her zaman beni koru, dedi. Bu sözleri söyledikten sonra Setok'a bakmadan sofraya oturdu. Şaşıran Setok, ne yapıyorsunuz siz öyle, diye sordu. Sizin gibi yapıyorum, diye yanıtladı Zadik. Bu mumlara tapıyorum ve onları da, beni de, yaratanı da göz ardı ediyorum. Setok, ders verici bu öğüdün derin anlamını kavradı. Kölesinin bilgeliği ruhuna nüfuz etti. Tütsülerini bir daha yaratıklar için saçıp savurmadı ve kendilerini yaratmış olan, öncesi, sonrası olmayan varlığa taptı. İskitler de ortaya çıkmış, Brahmanlarla Hindistan'a yerleşmiş ve bütün doğuya yayılma tehlikesi gösteren korkunç bir gelenek vardı o sıralarda Arabistan'da. Evli bir erkek öldüğünde en sevilen karısı bir aziz mertebesine yükselmek istiyorsa bir meydanda kocasının cesedi üzerinde kendini yaktırıyordu. Bu dulluk yangını denilen görkemli bir törenle yapılıyordu. Bir kabilede ne kadar çok yanmış kadın varsa kabile o kadar saygın kabul ediliyordu. Setok'un kabilesinden bir Arap ölmüştü. Almona adlı çok sofu dul, hangi gün ve saatte kendini ateşe atacağını davul zurnayla ilan etti. Zadik, bu korkunç geleneğin insanoğlunun çıkarlarına ne kadar ters düştüğünü bir güzel anlattı. Devlete çocuklar verebilecek, hiç değilse onları yetiştirebilecek genç dulları her Allah'ın günü yakmaktan vazgeçilmesi ve mümkünse bu korkunç geleneğin yok edilmesi gereğine onu ikna etti. Setok, bin yıldır kadınlar kendilerini yakmak hakkına sahipler, diye yanıtladı. İçimizden kim zamanın kutsadığı bir yasayı değiştirmeye cüret edecek? Eski bir gelenekten daha saygın ne olabilir ki? Akıl daha eskidir, diye yanıtladı Zadik. Siz kabile reisleriyle konuşunuz. Ben genç dulu bulmaya gidiyorum. Kendini ona takdim ettirdi. Güzelliğine övgüler dizerek kadının ruhunu etkiledikten sonra böylesine bir güzelliği ateşe atmanın ne kadar yazık olacağını söyledi ve metanetiyle cesareti üzerinde de ayrıca övgülerde bulundu. Demek kocanızı bu kadar çok seviyordunuz, dedi ona. Ben mi? Şu kadarcık sevmezdim, diye yanıtladı Arap kadın. Kaba, kıskanç, dayanılmaz bir adamdı. Ama onun için yakılan ateşe kendimi atmaya kesin kararlıyım. Öyleyse, dedi Zadik, canlı canlı yakılmak çok zevkli bir şey olmalı. Ah, dedi kadın. Düşüncesi bile bütün benliğimi tir tir titretiyor ama bunu yapmak gerekiyor. Ben dinine çok bağlı bir insanım. Kendimi yaktırmazsam şerefimi yitiririm. Herkes benimle alay eder. Zadik başkaları için ve kibrinden dolayı kendini yaktırdığını kadına kabul ettirdi. Ona yaşamı sevdirecek tarzda uzun uzun konuştu ve kadınla konuşmakta olan kendisi için kadında iyi duygular uyandırmayı başardı. Kendinizi yaktırarak böbürlenmeye bunca değer vermeseydiniz ne yapardınız, diye sordu. En sonunda, sanırım sizden beni eş olarak almanızı isterdim, diye yanıtladı kadın. Zihninden Astarte'yi uzaklaştıramayan Zadik, bu aşk ilanını ustalıkla savuşturdu ve olup bitenleri anlatmak için hemen kabile reislerini bulmaya gitti ve onlara bir dulun, bir gençle bir saat baş başa görüşmedikçe yakılmasına izin vermeyen bir yasa yapmalarını önerdi. O zamandan beri Arabistan'da hiçbir kadın kendini yakmadı. Yüzlerce yıldır süren bu kadar zalim bir geleneği bir tek günde ortadan kaldıran ve yalnız Zadik oldu. Demek ki o Arapların veli nimetiydi. 12. bölüm. Akşam yemeği. Bilgeliği kendinde barındıran bu adamdan ayrılamayan Setok, onu yeryüzünün en büyük tüccarlarının katılacağı büyük Balzora fuarına götürdü. Çeşitli ülkelerden onca insanın aynı yerde toplamış olduğunu görmek Zadik için büyük bir teselli oldu. Dünya Balzora'da toplanmış büyük bir aile gibi gözüktü ona. İkinci günden itibaren bir Mısırlı, bir Gangarit, Hintli, Cathaylı, bir Çinli, bir Yunanlı, bir Kelt ve Arap körfezine yaptıkları seyahatlerde dertlerini anlatabilecek kadar Arapça öğrenmiş olan birçok yabancı insanla sofrada bulunuyordu. Mısırlı çok öfkelenmiş gözüküyordu. "Ne aşağılık bir memleketmiş bu Bazora," diyordu. "Dünyanın en iyi malına bir ons altın ödemeyi reddediyorlar." "Peki," dedi Setok, "bin altın vermedikleri bu mal nedir?" "Halamın cesedi," diye yanıtladı Mısırlı. Mısır'ın en dürüst kadınıydı. "Bütün yolculuklarında bana eşlik ederdi. Yolda öldü. Ondan bizdeki mumyaların en iyisini yaptım. Memleketimde onu rehine koysam, karşılığında ne istesem alırım. Bu kadar sağlam bir mal için burada bana 1000 ons altın bile vermek istememeleri çok tuhaf doğrusu." Böyle öfke içerisinde, nefis bir tavuk haşlamasından yemeğe hazırlanırken, Hintli elini tutarak acıyla haykırdı. "Ne yapıyorsunuz?" "Şu tavuktan yiyorum," diye yanıtladı mumyalı adam. "Sakın yemeyin," dedi Gangarit. "Rahmetli halanızın ruhu bu tavuğun gövdesine girmiş olabilir. Halanızı yemiş olmayı istemezsiniz herhalde. Tavukları pişirttikten açıkça yemek açıkça doğaya aykırıdır. Bu doğa ve tavuk hikayeleriyle ne demek istiyorsunuz?" diye sordu öfkesi burnunda Mısırlı. "Biz öküze taparız ve onu bir güzel yeriz." "Öküze mi taparsınız? Nasıl olur bu?" dedi gancılı adam. "Bal gibi olur," diye atıldı öteki. "135 bin yıldır bu böyle ve içimizden hiç kimse buna söyleyecek bir şey bulamıyor." "135 bin yıl mı?" dedi Hintli. "Bu hesap biraz abartılı. Hindistan'da ancak 80 bin yıldır insanlar yaşıyor ve bizim sizden daha eski olduğumuz da kesin. Ve siz onlara sunak üzerine koymayı ve şişe geçirmeyi aklınızdan geçirmeden önce Brahma bize öküz yemeyi yasaklamıştı. Sizin Brahmanız Apis ile karşılaştırılmayacak kadar gülünç bir hayvan," dedi Mısırlı. "Ne iş başarmış bakalım sizin şu Brahmanınız?" Brahman yanıtladı. "İnsanlara okumayı ve yazmayı öğreten odur ve dünya satranç oyununu ona borçludur." "Yanılıyorsunuz," dedi yanındaki bir kaldeli. "Bütün büyük iyilikleri o annes balığına borçluyuz. İnsanın yalnızca ona minnettar olması hak bilirlik olur. Herkes size bunun kutsal bir varlık olduğunu, yaldızlı bir kuyruğu ve güzel bir insan başı olduğunu, insanlara doğru yolu göstermek için her gün 3 saat sudan çıktığını söyleyecektir. Herkesin bildiği gibi her biri kral olan birçok çocuğu olmuştur. Evimde onun gerektiği gibi saygı gösterdiğim bir resmi var. İnsan istediği kadar öküz eti yiyebilir ama Tavuk pişirmek dine büyük saygısızlıktır. Öte yandan siz ikiniz de benimle tartışamayacak kadar az soylu ve kökü eskilere gitmeyen insanlardansınız. Mısır ulusu ancak 135 bin yıldır ve Hintliler 80 bin yıllık olmakla övünüyorlar. Oysa bizim 400 bin yıllık bir tarihimiz var. Bana inanın ve bu delilikten vazgeçin. Her birinize Ohannes'in güzel bir resmini veririm. Ham balıklı adam söz olarak dedi ki, Mısırlılara, Kaldellere, Yunanlara, Keltlere, Brahma'ya, Apis öküzüne, güzel Ohannes balığına saygı duyuyorum ama belki de Li veya isterseniz onların tercih ettikleri gibi Tien diyelim. Öküzlerden de balıklardan da daha değerlidir. Ayrıca Mısır, Kaldeve, Hindistan'ın tamamından daha büyüktür. Eskilik konusunu tartışmıyorum. Mutlu olmak yeterlidir. Eski olmanın pek önemi yok. Ama takvimlerden söz edeceksek, bütün Asya'nın bizim takvimimizi kullandığını ve Kalde'de aritmetik nedir bilinmezken bizim çok iyi takvimlerimiz olduğunu söylemekle yetineceğim. Yunanlı, siz hepiniz amma da cahilsiniz diye bağırdı. Kaosun her şeyin babası olduğunu ve dünyayı bugünkü duruma getirenin biçim ve madde olduğunu bilmiyor musunuz? Bu Yunanlı uzun süre konuştu. Sonunda sözü Keltli tarafından kesildi. Keltli tartışma boyunca epeyce içmişti. Herkesten bilgili olduğuna inanıyordu. Artık ve yeminlerle konuşma zahmetine değecek tek şeyin ten taht ile meşe ökse otu olduğunu, kendisi için cebinde her zaman ökse otu taşıdığını, ataları olan İskitlerin dünyada bugüne kadar görülen en iyi insanlar olduğunu, gerçekte bazen insan eti yemiş olduklarını ama bunun insanların ulusuna karşı saygı duymalarına engel olmadığını, son olarak da ten tat aleyhine konuşacak biri çıkarsa ona dünyayı göstereceğini anlattı. Bunun üzerine kavga kızıştı ve Setok sofranın kana boyanacağı anın yaklaşmakta olduğunu gördü. Tartışma boyunca sessizliğini korumuş olan Zadik nihayet ayağa kalktı. İlkin en öfkeli gözüken Kelt'e hitap etti, haklı olduğunu söyleyip ondan ökse otunu istedi. Yunanlıyı söz söyleme yeteneğinden dolayı övdü. Tüm kızışmış ruhları yatıştırdı. Yalnızca Kat Haylı'ya pek bir şey söylemedi. Çünkü o hepsinin en makul olanıydı. Onlara şöyle dedi. Dostlarım, boş yere tartışıyorsunuz çünkü hepiniz aynı fikirdesiniz. Bu söz üzerine hepsi bağırıp çağırmaya başladı. Zadik Kete, sizin bu ökse otuna değil de onu ve meşeyi yaratana taptığınız doğru değil mi? Dedi. Kesinlikle dedi Kelt. Ya siz saygıdeğer Mısırlı, siz bir öküzde açıkça size öküzleri verene saygı göstermiyor musunuz? Evet dedi Mısırlı. O Ohannes balığı diye devam etti sözüne. Denizleri ve balıkları yaratana boyun eğmek zorundadır. Elbette dedi Kaldeli. Hintli de Kataylı da diye ilave etti. Sizler gibi bir ilk prensibi kabul ediyorlar. Yunanlının sözünü ettiği hayranlık uyandıran şeyleri pek iyi anlayamadım ama biçimin de maddenin bağlı olduğu bir üstün varlığı onun da kabul edeceğine eminim. Takdir gören Yunanlı, Zadig'in düşüncelerini çok iyi anlamış olduğunu söyledi. Demek ki hepiniz aynı fikirdesiniz, dedi. Zadig, birbirinizle dalaşmanız için bir neden yok. Herkes onu kucakladı. Setok tahılını yüksek fiyata sattıktan sonra Zadig'i kabilesine götürdü. Zadig, yokluğunda hakkında dava açılmış olduğunu ve hafif ateşte yakılacağını öğrendi. 6. ayrımın sonu sayfa 63.